28. mektup 5. Risale'de geçen Kur'an-ı Hakim nasıl ki şükrü neticeyi hilkat gösteriyor, öyle de Kur'an-ı Kebir olan şu kainat dahi gösteriyor ki neticeyi hilkati alemin en mühimi şükürdür. Vecizesini izah eder misiniz?
Şimdi burada tabi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız vakit neticeyi hilkat ubudiyettir. Ubudiyetin esaslarından birisi de şükürdür. Yani namaz da büyük bir şükür mesela. Namaz enteresan, yani bütün ibadet envanın en camii namaz olarak ortaya çıkıyor. Mesela Allah'a zikir, Allah'a şükür, Allah'a secde, Allah'a ibadet, Allah'a hamd, Allah'a medih mesela. Allah'ı büyük göstermek, büyük. Allahu Ekber demek yani. Tevhid. Bütün bunlara baktığımız vakit ne oluyor? Mesela hepsi namazda cami olmuş. Onun için namaz da şükrün en büyüğü. Dil ile şükür edip namaz kılmayan bir insanın ne şükrü var? Ama cami değil, cüz'idir. Hem diliyle o verilen nimetlere karşı şükretmek, hem de külli manada verilen nimetlere karşı Allah'a secde, rükû, kıyam manasında Allah'ın emrettiği şekildeki bir namaz bütün o şükürlerin yerini tutmuş oluyor. Dolayısıyla daha cami, daha keyfiyetli, daha külliyetli. Şimdi dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ayeti, Zariyat suresine geçen, cinleri ve insanları ancak ibadet etsinler diye yarattım. Dolayısıyla bu ibadetin bir kısmı ne oluyor? Şükür. Dolayısıyla Kur'an-ı Hakim nasıl ki şükrü neticeyi hilkat gösteriyor. Bu gibi ayetlerden çoklar da görünebiliyor mesela. Oğlum, şükrederseniz nimetlerimi artırırım diyor Cenab-ı Hak mesela. Bütün bunlara baktığımız zaman dolayısıyla ayet-i kerimelerde, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak şükrü neticeyi hılkat gösteriyor. Ben sizleri, cinleri, mahlukatı ibadet için yarattım. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Peki bu Kur'an-ı Kerim madem ki şükrü neticeyi hılkat gösteriyor. Peki şu kainat kitabı dediğimiz Kitab-ı kainat, kitab-ı alem-i kebir diyelim. Şükrü nasıl gösteriyor? Üstadımız diyor ki, şu kainat dahi gösteriyor ki, netice-i hilkat-ı alemin en mühimi şükürdür. Bizde bir tabir var. İnsan doğduğu yer değil, doyduğu yer onun ana vatanı kabul ediliyor değil mi? Yani vatan neresi? Doğduğu yer olan misal diyorum, filan yer değil. Doyduğu yer neresiyse adam orayı vatan kabul ediyor. Tavattun ediyor. Yaşıyor yani. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bütün kainata baktığımız vakit kainatı zihayatları meydana getirecek şekilde değil mi? Sistemle donatmış, dizayn etmiş Cenab-ı Hak. Dolayısıyla bütün kainatın merkezinde ne var? Hayat var. Hayat için çalışıyor kainat. Peki şu zihayat olan mevcudat, mahlukat neyin etrafında toplanıyor? Dikkat et, bütün medeniyetler suyun olduğu, toprağın veriminin bol olduğu yerlerde daha çok çöreklenmişler. Orayı kendilerine vatan kabul edip tavattun etmişler, yerleşmişler değil mi? Tarihte hep böyle olmuş mesela. Nerede güzel su varsa, nerede toprağın güzel verimi varsa, nerede güneş güzel alınacak bir ortam varsa, ısısıyla, ışığıyla, orada bakıyorsun ki insanlar ne yapmış? Yerleşmişler. Dolayısıyla bütün kainat hayat için çalıştığı sisteminden belli. Bütün hayat sahiplerinin de etrafında toplandığı hakikat rızıktır. Bütün rızık da şükre bakıyor. Onu meyve olarak veriyor, onu netice gösteriyor. O zaman ne oldu? Bütün kainat bir ağaç ise, bu ağaç nasıl ki meyvesine çalışıyorsa, köküyle, dallarıyla, yapraklarıyla, çiçekleriyle, her şeyiyle değil mi? Meyvesine çalışıyor. Aynı şekilde şu kainat ağacının ürettiği en mükemmel ürün, en mükemmel meyve şükürdür. Çünkü ona çalışıyor. Nasıl ki bir fabrikanın çok çarkları var ve bütün bu çarklarda ürüne, dolayısıyla üründen elde edilen kâra, çok ürün elde etmesi önemli değil. Yani çok rızık var ama şükür yok. Ne gibi? Bir fabrikanın çok ürünü var ama kârı yok. Bu fabrika yıkılacak. Bu fabrikaya kilit vurulacak. Niye? İşletmecilik açısından baktığımız vakit kar olmayan fabrika, kar etmeyen fabrika, karın olmadığı herhangi bir işletme kapanmaya mahkumdur. Dolayısıyla şu kainatın bütün sistemi zahiren hayata çalışıyorsa da, netice itibariyle rızka çalışıyorsa da aslında kar olan şükre çalışıyor. Şükür elde edildi, kainat fabrikasına devam. Şükür karı elde edilmedi, kainat fabrikası kapanacak, kıyamet kopacak. Dolayısıyla baktığımız vakit Kur'an-ı Kebir olan şu kainat dahi gösteriyor ki netice-i hılkat-i alemin en mühimi şükürdür. Dolayısıyla bir fabrika işçilere iş bulmak için, insanlara iş bulmak için yapılmaz. Doğru mu? Bir fabrika ürün üretmek için de yapılmaz. Zahiren bunlardır. Misal diyorum, devlet ne diyor? Filan yerde yani bir fabrika kuracağız, şu kadar istihdam sağlayacağız. Zahiren odur meyvesi. Ama hakikatte o değil. Değil mi? Ondan sonra ne diyor? Misal diyorum, ikinci şeyde şu kadar misal diyorum, petrol işleyeceğiz. Mesela. Yani bir şey olduğunu farz edelim. Petrolle alakalı rafineri olduğunu farz edelim. Ya da misal diyorum şu kadar işte diyelim sen sebze meyve üretimi yapılacak mesela. Tamam. Peki bu mu asıl hedefi, meyvesi, gayesi fabrikanın? Hayır değil. Bak demek ki iş bulmak değil. Ürün üretmek de değil. Nedir? Şu bölge her yıl şu fabrika vasıtasıyla şu kadar kar elde edecek ve bu bölge refaha, feraha, zenginliğe ulaşacak. Demek ki kar elde edildi mi manası var. Yoksa ürün elde edilmezse, kar elde edilmezse o toplanan insanlar da belli bir zaman sonra dağıldığı gibi. Kar elde edilmezse üretilen ürün de 5 para kıymet etmediği gibi aynı şekilde şu kainat fabrikasının hayatları meydana getirmesi, hayat sahibi olan varlıkları, bununla beraber ürünü, rızkı meydana getirmesi, üretmesi yine bir şekilde netice olmuyor. Hedef olmuyor. Ne zaman ki şükür elde edilirse işte hedef bu. Ne zaman ki şükür kesilse o zaman hedef bitmiş. Ondan sonra kar dağılmış, zarar başlamış. Onun için fabrika sahibi de fabrikayı kırıp dağıtacak, kıyamet kopacak yani.